Ayrım 6.
Evet, çünkü bir kadın erkeğin küçük tanrısıdır. Bakkal Nuriye donmuş kalmıştı. Ne namuslu kocaydı bu böyle be. Bu zamanda böylesine karısına bağlı erkek kalmış mıydı bu dünyada? Dükkanındaki kadınlara baktı. Onlar da Bakkal Nuriye kadar hayretler içindeydiler. Gerçekten de bu dünyada demek hala böyle namuslu erkek vardı. Bakkal Nuriye birden değişti. Bravo sana. Dünya ahiret kardeşim ol. Sana ne ben sataşacağım ne de sataşacaklara göz yumacağım. Değil mi ki sen o biçim bir serserinin namusunu düşünüyorsun? Helal olsun bu yollar sana. Birden hatırlamışçasına, şayet çalışmak istersen gel bana. Benim tanıdığım çok namuslu iş yeri sahibi karılar var. Seni onlara tavsiye ederim. Namusunla çalışırsın. Bitirin Leyla'nın kocası. Teşekkür ederim dedi. Yarın çalışmaya başlayacağım. Nuriye'nin gözleri hayretle büyüdü. Çalışıyor musun? Evet. Nerede? Trikolarda. Hangi trikolarda? Bizim komşu var. Onun karısının muhasebecilik yaptığı fabrikada. Bakkal Nuriye'nin aklına Pala Bıyık'ın karısı geldi. O karının bilmem ne trikolarında muhasip olarak çalıştığını biliyordu. Hatta siyim siyim yağmurların yağdığı sonbahar akşamlarında dükkanın arkasındaki sandıkları masa iskemle gibi kullanarak şarap içtikleri, birbirlerine maceralarını anlattıkları geceleri hatırlamıştı. O karı fena hovardaydı. Trikolarda 70'lik patronun sağ kolu. Çünkü patron karı 70 yaşına bakmaz, trikoları yeni düşmüş yakışıklı erkekleri baştan çıkarırmış. Bana bak dedi. O trikoların nasıl bir yer olduğunu biliyor musun? Bitirim Leyla'nın kocası merakla yo dedi. Yarın siftah gideceğim. Palabıyık'ın karısını bulacağım. O da bana iş verecek. O karıya, daha çok da trikonun sahibi patron karıya aman çok dikkat et. İyi ama ne var? Ne olacak? Palabıyık'ın karısı yakın arkadaşımdır. Pireyi sekitmez. Patronuna gelince o ondan beter. 70'indedir ama genç erkek görmesin, mahvolur. Elde edemezse hastalanır. Mafi, sen hem yakışıklı erkeksin hem de kafan çalışıyor. Muhasebeci karıya hediyeceğine zengin karıya hede daha iyi. Bitirim Leyla'nın kocası kıpkırmızı kesilerek ne ona ne de ötekine dedi. Dükkandan çıktı. Bakkal Nuriye ise ardından kahkahasını bastı. Oradakilere ne ona ne de onaymış. Vay zilli vay. O da öteki de yağdan kıl çekercesine düşürecekler bunu göreceksiniz dedi. Palabıyık'ın karısı yakın arkadaşımdır. Nice kış geceleri şurada kafaları çekerken bana maceralarını anlatmıştı. Tam anasının gözü. Bunun çalışacağı trikoda en azından 7-8 dostu var ki her biri en az şu deminki kadar yakışıklı. Kupkuru bir kadın cigarasını sömürürcesine çektikten sonra ''Tabii yahu'' dedi. ''Çalışan erkeklerden hangisi sağlam?'' Bir başkası sözü aldı. ''Ben onu bunu bilmem arkadaş'' dedi. ''Bu zamanda kendini bilen namuslu bir kadın kocasını el kapısında çalıştırmaz.'' ''O kadar'' dedi Dubay'a benzeyen bir başka kadın. ''Bakkal Nuriye bunu da baştan çıkaracaklar. Hem de işe başladığının ertesi günü.'' ''Ertesi günü mü? İşe adımını attığı an.'' Ertesi gün bitirimin kocası çocuklarını ağabeylerine emanet edip Palabıyık'ın karısının çalıştığı trikoların yolunu tut. Bakkal Nuriye'nin dedikleri aklının ortasına geçip oturmuştu. Ya gerçekten Nuriye'nin dediği gibi ırz namus düşmanıysalar ya baştan çıkarmak isterlerse ne yapardı? Adam sen de diye geçirdi. Basar çıkar evime dönerim. Önce arkasında zarif bir kadının ayak sesleri sonra iç gıcıklayıcı sesi. Uğurlar olsun aslanım. İrkilerek durdu, döndü. Palabıyık'ın karısıydı. Yanına geldi. Bütün gece seni düşündüm dedi. Bilhassa o samur bıyıklarını. Bundan sonra koruyucun benim. Seni formacılığa vereceğim. İşin bir çeşit çorap ütüleyiciliği. Odan da yalnız olacaksın. Ustalar falan da pek uğramaz. Tembih edeceğim. Ha, bizim patron karı çok erkek düşkünüdür. Sakın yüz verme. Şaştı. Aa, ben mi? Biliyorum sen namuslu erkeksin ama kadın, kadın beladır. Bitirim Leyla'nın kocası ne karşılık vereceğini, daha doğrusu ne karşılık vermesi gerektiğini şaşırmış, aklına Bakkal Nuriye gelmişti. Bana bak, o trikoların nasıl bir yer olduğunu biliyor musun? O karıya, daha çok da trikonun sahibi patron karıya çok dikkat et. Palabıyığın karısı yakın arkadaşımdır. Pireyi sekitmez. Patronuna gelince o ondan beter. 70'indedir ama yakışıklı genç erkek görmesin mahvolur. Elde edemezse hastalanır. Mamafi, sen hem yakışıklı erkeksin hem de kafan çalışıyor. Muhasebeci karıya he diyeceğine, zengin karıya he de daha iyi. İrkildi. Demek bakkal Nuri'ye doğru söylemişti. Belki de iki kadın arkadaştılar da birbirlerinin numaralarını yakından biliyorlardı. İster öyle ister böyle. Ne ona bakacak ne de ötekine kuyruk sallayacaktı. Ben dedi, karısı hapiste, çocukları yeri aç bir erkeğim. Trikolara evimin ekmeğini kazanmak için gidiyorum. Bunun dışında hiç ama hiçbir şey beni ilgilendirmez. Palabıyığın karısını bir an umutsuzluk kara bir duman gibi katladı. Ne demek oluyordu bu? Hani yanaşmayacak erkek yoktu? Sokulmasını bildikten sonra her erkek yanaşır derlerdi hani. Öfkeden mosmor, ne şöyle dedi ne de böyle. Yan yana yürüyorlardı. Sabahın erken saati, yollarda çıkınlarıyla işçi erkekler, kadınlar, çocuklar. Bir ara adımlarını açıp bundan böyle de boş vermeyi, daha doğrusu boş verir gözükmeyi aklından geçirdi. Her erkek hep aynı teknikle elde edilmezdi ki. Her erkeğin tavlanma şekli vardı. Kimi para, kimi tatlı söz, kimi tam tersi hakaret. Bu da bir başka çeşidi olmalıydı. Şaşıyordu bu adama sonra. İtin, uğursuzun, üç kağıtçının biri olan karısına bu ne sadakatti böyle? Karısı namuslu, dürüst, evine bağlı olurdu da namuslu bir erkek namusunu karısı için saklar üstüne titrerdi. Halbuki bitirim Leyla anasının gözü 40 tarakta bezi olan bir suya batmazdı. Uğurlar olsun Hayriye Hanım. Bu palabıyığın karısınaydı ve altında gene yavruyu yakalamışsın çapkın demek isteyen bir şeyler gizliydi. Bozmadı. Eyvallah Nuran. Az sonra bir hovardalık arkadaşı ortaya laf attı. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Bir başkası, Allah versin kızım, gözümüz yok ama neden olsun? Muhasebeci Hayriye elinde olmayarak az geriledi. Bitirim Leyla'nın kocası uzaklaşmıştı. Üzerinde durmadı. Geveze arkadaşlarının yanına gitti. Kahpeler, ne gevezelik ediyorsunuz? Dişleri sigaradan kararmış, kireç tabakası bağlamış ya da gülü verince sarı sarı parlayan dişler kahkahaları bastılar ve her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Sen bizim yerimizde olsan? Ha? Biz öyle bir yavruyla geçsek ne demezsin? Doğru, dost doğru sözlerdi. O oralarda olsa da arkadaşlarından birisi yanında kıyak bir erkek geçse, geçtiğine geçeceğine pişman ederdi. Canım dedi, haklısınız ama... Daha hiçbir ciddi ilintim yok adamda. 30'luk, 40'lık, 50'lik ama kurt kadınlar bakıştılar. Yok mu? Dedi içlerinden biri. Yok. İnanmadılar. Nasıl olur kız? Öyle yakışıklı erkeği sotasına getir sonra alaka kurma. Aklım olmasa da inansam. Ama ne? Sana çapkın Hayriye derler kızım. Elinden uçan kurtulur. Yaşlı biri çok hoş adamdı dedi. Kimdi sahi? Durumu kısaca anlattı. Komşularıydı adam. Karısı Bitirim Leyla diye biri. İtin uğursuzun üç kağıtçının teki. Geçenlerde içeri düşmüş. Gencecik kocasını dışarıda yapayalnız bırakmıştı. Adam iş istemiş. Hayriye de el atmıştı adama. Mesele buydu. Henüz ortalarda fol yoktu, yumurta yoktu. Çapkın arkadaşlarından biri yakında fol da olur yumurta da dedi. Matrak konuşmalar başladı. Lakin adam da boy, poz. Bıyık ya, bıyık. İnsanı şöyle bir tutsa, ha? Suyunu çıkarır. Muhasebeci çapkın Hayriye bu son sözü, yani suyunu çıkarırı söyleyenin ağzını elinin tersiyle siler gibi yaptı. Sil salyanı tereyağı, çıkacak suyun kaldıysa çıkarır. Kahkahalar bomba gibi patladı. Niye? Hanife'ni ne hızlıdır. Daha dur bakalım, ondaki su hangimizde var? Lakin şakayı bırak, adam kıyaktı Hayriye. Kıyak ama ne fayda dedi Hayriye. Niye? Namusuna pek düşkün. Anlamadım dedi Kevser. Onun her yanı konuşuyor be, ye beni diyor be. O boy, o poz, o kocaman ayaklar. Hayriye güldü. Ulan namussuz karılar, herifi ne çabuk çapraz aldınız da bıyığını, boyunu, posunu, kocaman ayaklarını etüt ettiniz. Bütün bunlardan habersiz Bitirim Leyla'nın kocası da çalışacağı trikoların kapısına yaklaşmıştı. Kapı önü, kapının dolayları, belalı işçi kızlar, işli işsiz kadınlar, ağzında dişi kalmamış koca karılarla dolmuştu. Bitirim Leyla'nın kocasının yüreği kötü kötü çarpmaya başlamıştı. Gayet iyi biliyordu kadınların ona elle dille sarkıntılık edeceklerini. Ama ne olursa olsun aldırmayacak, namusunu muhafazaya çalışacaktı. Namusunu Bitirim karısı için taşımıyordu o. Uçkuruna sahip olmuştu şimdiye kadar, bundan böyle de olacaktı. Yavrum, bıyığını yiyeyim. Sst, boya bak, posa bak. Ya ayaklar? Ellere bak, ellere. İçlerinden sırnaşık bir kız teklifsizce sokuldu. Yavrum, bana varır mısın? Bitirim Leyla'nın kocası sertçe durdu. Bana bak. 20 yaşlarındaki genç kız bıçak taşır, kumar oynar, kafası kızdı mı vurur, vurulur içeri girerdi. Dünyadan pervası yoktu. Bu yüzden hiçbir triko sahibi iş vermiyordu. Asıl sebep de işçi erkeklere takılması, ırz namus dinlememesiydi. Bu yüzden patron kadınlar yılmış, tedirgin olmuşlardı. O da bundan faydalanarak onlardan birçoğunu haraca bağlamıştı. Hafta başları geldi mi asılıyordu bıçağı, artık ne koparabilirse. Haftadan haftaya 300, 500, bazen 1000'liği doğrultuyor, aldığı paralarla da dostu erkeklerle pazartesiye kadar vur patlasın çal oynasın yaşıyordu. Bitirim Leyla'nın kocasının bana bak diye durmasına bozularak karşısına dikildi. Bakıyorum. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim dedi Bitirim Leyla'nın kocası. Allah Allah. Öyle. Sırnaşık kız ellerini arkasına koydu, meydan okurcasına bir ayağını öne attı. Kaçtan aşağı olmaz yani? Ne demek o? Senin o bıyığını yerim sonra ama. Benimle böyle konuşmaktan utanmıyor musun? Ben evli namuslu bir aile erkeğiyim. Ne olur namusluysan, namus dediğin de ne? Aktarlarda kiloyla satılıyor, tükenecek değil ya. Tam bu sırada muhasebeci Hayriye soluk soluğa geldi. Nurcan dedi, şekerim ne oluyor? Nurcan muhasebeci Hayriye'yi çok sever, hatırını sayardı. Çünkü o da Nurcan gibi hovardaydı. Hiç be Hayriye abla, bıyığını yerim ha dedim bozuldu. Sonra bozulma aslanım dedi. Piyasada yedek parça yok. Bitirim Leyla'nın kocası ses çıkarmadı. Yoluna koyuldu. Nurcan muhasebeci Hayriye ablaya sordu. Kim bu Lokman'ı hekimin ye dediği be abla? Hayriye güldü. Ben de tanımıyorum. Sen dedi Nurcan. Sen tanımayasın. Sen ancak benim pimpon dedem gibileri tanımazsın. Böyle eli ayağı tutan burma bıyıklıları kaçırır mısın hiç ablacığım? Muhasebeci Hayriye bir kahkaha attı. İlahi Nurcan, sen çok yaşa mı? Sen de yaşa ablacığım. Aa, adam sizin trikolara girdi. Hayriye, dallandırma dedi. Aklıma gelen gibi mi? Ne sayarsan say. Madem öyle, akozette asılmayalım be ablacığım. Kadınlık öldü mü? Ben erkek değilim, kadınım kadın. Hem de sapına kadar. Bizde arkadaş haftasına takılmak yoktur. Bilirsin az çok. Nasıl bilmem? Ben iki kadeh atmaya gidiyorum. Nigar'ın meyhaneye. Gel istersen. Sabah sabah ha. Ne olur be ablacığım. Binicinin sağa sola olur mu? Bir klakson sesi. Döndüler. Patron hanım geliyordu. Kocaman kapkara bir hususi yanlarından geçip trikoların önünde durdu. 70'lik patron bayan kırış kırış ama sevimli yüzüyle arabadan indi. Oradakileri başıyla kibarca selamladı. Sonra da muhasebecisi Hayriye'ye sordu. Ne haber? Muhasebeci Hayriye boyun kırdı. Sağlığınız. Yan yana yürüdüler. Nurcan arkalarından bir süre baktı. Sonra yanındaki Bitirim Sema'ya bu karıyı bu hafta bir 500'lük keseceğim dedi. Sema bir ıslık çaldı. Ne o dedi Nurcan. 500'lük keseceğim dedin de. Niye ne var? O ne kes kan verir mi? Vermezse kabasına iki bıçak. İçeri atarlar be Nurcan abla. Girip çıkmadığımız yer mi? Girerim, çıktıktan sonra bin diye asılırım. Vermedi mi kabasına yeniden iki bıçak. Lakin boş ver. Muhasebecinin haftası. Ha? Bomba gibi adamlı şerefsizim. İnsan onunla bir gece yatsa ne olur? Ömrü en azından 5-10 sene uzar. Yaşa! Bitirim Leyla'nın kocası trikolarda, koridorda bir ustayla konuşuyordu. Usta bayan vardı 45'lik. Ev, bak, çoluk çocuk sahibiydi. Tam adamın ifadesini alırken fabrika sahibiyle muhasebecinin kapıdan içeri girdiklerini görünce geliyor dedi. Bitirim Leyla'nın kocası o yana baktı, sordu. Kim? Bu trikoların sahibi. Çok mu zengin? Oho, denizde kum onda para. Yanında muhasebeci Hayriye Hanım ağır ağır geldi. koridor boyunca rastladıklarını başıyla kibarca selamlayıp geçiyordu. Bitirim Leyla'nın kocasını da selamlayıp geçecekti ki birden adamın boyu posu, bıyığı, kocaman ayaklarına gözü takılarak durdu. "Siz ne bekliyorsunuz?" Usta bayan kısaca izah etti. Zaten muhasebeci Hayriye de kulağına usul usul bir şeyler fısıldamaya başlamıştı. Birden ilgisi arttı. "Ya, demek komşunuzun kocası." "Evet efendim. Ne iş vereceksiniz?" "Formacılık. Daha bir iş veremez miyiz?" Muhasebeci Hayriye'nin içinden "Eyvah!" diye geçti. Karı galiba adama kancayı taktı. "Bilmiyorum efendim, formacılık boştu da." "Patron, gelin benimle," dedi. Bitirim Leyla'nın kocası peşine takıldı. Muhasebeci Hayriye'nin aklı gidiyordu. Kart kırış kırış ama anasının gözü karıya öyle içerliyordu ki. İstediği kadar içerlesin elinden hiçbir şey gelemezdi. Karı adam akıllı zengindi. Belki de adamı yanına alır, bol maaş verir, arabasından aşağı indirmezdi. O zaman Leyla'nın kocası Hayriye şöyle dursun, karısına bile boş verirdi. Patron bayanla patron bayanın üst kattaki direktörlük odasına geldiler. Kapıda 20 yaşlarında bir kız iskemleye oturmuş bekliyordu. Besbelliydi ki bu kız patronun odacısıydı. Patronunu görünce ayağa fırladı. Fakat patronu ona bakmadı bile. İçi içine sığmıyor, şu sabah sabah karşılaştığı boylu poslu, kocaman ayaklı, samur bıyıklı adamın heyecanıyla kaynıyordu. Kaç vakittir işte böyle bir erkek düşünüyordu. Onu kollarının arasına alsın, kemiklerini kırarcasına sıksın, suyunu, turşusunu çıkarsındı. Odacısı Nazlı da gençti, toydu ama bir erkek başkaydı. Odacı Nazlı'nın içinden de dehşetli kıskançlık geçmişti. Patronunu değil, adamı patronundan kıskanmıştı. Pek pek 30 yaşlarında, boylu poslu, samur bıyıklı bu adam da tam kendisine göreydi. Patron bayan, "Benim kahvemi," dedi. "Bak beyefendi ne içecek." Bitirim Leyla'nın kocası renkten renge girdi. "Estağfurullah, zahmet etmeyin," diyecekti, yakıştıramadı. Patron ona da çay söyle dedi. Soluk soluğa odadan içeri girdiler. Patron bayan patronluğu falan unutmuş, bu yakışıklı, alabildiğine güçlü gözüken adamın karşısında manen ezilmiş erimişti. Geçip masasına oturamadı. "Demek çalışmak istiyorsun canım," dedi. Her yana titremeye başlamıştı. Bundan önce hangi erkeğe sarkıntılık etmişse iyi sonuçlar almıştı. Buysa çok ciddiydi. Dolgun, kocaman bıyığı, geniş omuzları, kocaman elleri, bilhassa ayaklarıyla öyle cana yakındı ki, Bitirim Leyla'nın kocası utanç içinde, "Mecburum efendim, karım hapiste, çocuklarım evde aç." Tıkandı. Gözlerinden süzülen damlalar yanaklarından aşağı yuvarlandılar. Bayan patron ezilmişti. Dehşetli bir acıma duygusu içinde titreyen elini uzattı, adamın saçlarını okşadı. Ses çıkarmamış, hiç olmazsa eline vurmasa bile itmemişti de. Bayan patron sorularına devam etti. "Peki ne iş gelir elinden?" Baktı. "Ne gibi efendim? Yani tahsilin var mı? Yahut trikolarda daha önce çalışmış mıydın?" Bitirim Leyla'nın kocası yutkundu. "Tahsilim ilk," dedi. "Daha önce hiçbir yerde çalışmamıştım." "Bizim muhasebeciyi nereden tanıyorsun?" "Komşum efendim. Sana ne iş vereceğini söylemişti." "Bilmiyorum efendim. Hiçbir şey söylememişti. Gel bir çaresine bakarız," demişti. Bayan patronun kahvesiyle Bitirim Leyla'nın kocasının çayı gelmişti. Kahveyle çayı getiren odacı kız patronunun kahvesini masanın kıyısına bırakıp çayı adama verirken içi titriyordu. Bir yandan da içerliyordu patronuna. Adam tam ona göreydi. Eline bir geçirse de alıp bir yerlere götürse, mesela saza gitseler, sonra da bir garsonyeri olsa, adam oraya çekse, sabaha kadar... Garsonyer olmasa bile mahalledeki terk edilmiş ahır da işe yarayabilirdi. Mahalle bekçisi Zilli Nigar'ın eline birkaç kuruş, ondan sonra gel keyfim gel. Adama bakarak dalmıştı. Bayan patronun dikkatini çekti bu. "Ne o, fazla daldın." Kendine geldi. "Ben mi efendim?" "Sen, evet." Mini eteğiyle çevik bir dönüşten sonra dışarı çıktı. Bayan patron içerlemişti ya da içerlememiş, adamla daha açık konuşmak, mümkün olursa hemen senli benli oluvermek için bunu fırsat saymıştı. Kancık, ben miymiş? Elini adamın omzuna koydu. Bana bak, burası küçük çapta bir fabrika. Yarısı triko, yarısı çorap yapım evi. Seni formacılığa vereceğini söyleyen o komşun muhasebeci karıya da boş ver. Maksadı seni yalnız çalışacağın bir odaya sokup sonra da faydalanmak. Bakıyorum gençsin, güzelsin, toysun da. Buradaysa 40 ananın doğurduğu babası belirsizler var. Seni bundan böyle ben koruyacağım. Şu deminki kancığı kovup yerine seni alabilirim. Ama olmaz, dedikodu olur. En iyisi... Çoktan karar verdiği şeyi hemen söylemek işine gelmiyordu. Oda içinde bir süre düşünceli düşünceli gitti, geldi, geldi, gitti. Sonra birden aklına gelmiş de ne yapması gerektiğine karar vermişçesine yahut dedi en iyisi seni benim köşke almak. Adamın gözlerinin ta içine bakıyordu. Adam bir süre sonra gözlerini yere indirdi. Bu rıza göstermek anlamına mı geliyordu yoksa istemeyecek miydi? Ne dersin? Yüzüne baktı. Neye ne derim efendim? Seni diyorum, benim köşke alsam, sırf benim işlerime baksan, geceleri gene evine, çocuklarının yanına git, gündüzleri gelir benim odada benim işlerle uğraşırsın ha? Ağzından kaçıverdi. Siz bilirsiniz efendim. Dolgun da bir maaş sana, sonra üst baş da yaparım. Teşekkür ederim. Burada kurt gibi karıların sırnaşık kızların arasında ziyan olursun. Karın hapisten çıksa bile yanında kalmanda mahsur yok. Hatta gerekirse ona da bir iş uydururuz burada. Olur mu? Oldu efendim. 6. Palabıyık'ın karısı muhasebeci Hayriye odasında bir bekledi, iki bekledi. Baktı ki adam gelmiyor. Eline bir takım imzalanacak evrak alarak patronun odasına gitti. Evrakları imzalatmaktan başka hiçbir kötü maksadı yokmuş gibi... Tabiydi. Ama kurt patron bir bakışta anlamıştı kadının niyetini. Ne o Hayriye dedi. Yakışıklı adam mı arıyorsun? Anlamazdan geldi. Hangi yakışıklı adam? Kız, kancık, dalga mı geçiyorsun benimle? Niçin? Maksadın bunları imzalatmak değil. Fakat hemen söyleyeyim de meraktan kurtul. Adamı vali olarak köşküme aldım. Hayriye'nin tepesinden aşağı kaynar sular döküldü adeta. Bunca yıllık kurt çapkınlık para etmemişti demek. Vay anasını, aklına gelenler fazlasıyla başına gelmişti. Yani korktuğuna uğramıştı. Peki ne halt etmişti bu adam? Sonra adama hak verdi. Ne halt edecek? En doğru davranışı yaptı. Karı zengin, o yakışıklı, okka gibi erkek. Ne olacaktı? Trikolarda önüne gelen kadına kendisini mıncıklatacak mıydı? Çekilir köşke, dolgun bir maaştan başka karı üst yapar, baş yapardı. Yemin yiyeceğinde sözü olmazdı. Bayan patron kırış kırış yüzüyle kurnazca gülüyordu. Avını kaçırdın, yazık oldu Hayriye. Kendine geldi. Rica ederim efendim, benim hiçbir özel maksadım yoktu. Kapı komşumdur. Benim değil, kocamın arkadaşı. Karısı içeri atılınca ortalarda kaldı çocuklarıyla. Üstelik yeni yetme bir oğlu var ki yüzüne bakmaya kıyamazsınız. Bunu mahsustan söylemişti, domuzluğundan. Bayan patron hemen ilgilendi. Kaç yaşlarında? Var 16-17'sinde. İyi bilmiyorum ama babası gibi hoş çocuk. Bayan patron şöyle bir düşündü. Sonra 16-17'sinde olamaz. Niçin? Adam daha 30'unda ya var ya yok. 13'ünde mi evlendi bu?